Başucumda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 19.
Sonra bir gece o rüyayı gördüm. Aynalarla çevrilmiş bir rüyaydı. Bunu nasıl anlatmalı? Rüya sanki aynalardan yapılmıştı. Rüyayı aynaların içinden görmek gibi tuhaf bir şey. Karlarla kaplı dev bir ormanın içinde eski bir şatoda yaşıyordum. Hani şu korku filmlerinde görülen türden bir şato. Ama karlarla kaplı olduğu için öyle ürkütücü görünmüyor. Üst kattaki odamın penceresinde oturuyordum. Kendimi orada otururken görüyordum. Ama ben küçük bir kız çocuğuyum. Pencerenin içinde oturmuş, dışarıya, hiç durmadan yağan, kara bakan, uzun, dalgalı saçlı bir kız çocuğu. Bana mı benziyor yoksa hayalimdeki kıza mı bilmiyorum. Üstümde açık yeşil, yakalı, uzun kollu bir elbise var. Çocukken çok sevdiğim kırmızı elbiseme çok benziyor. Ama bunun rengi yeşil ve üzerinde belli belirsiz çok küçük bej benekler var. Kendi kendime, rüyamda kendi çocukluğumu görüyorum diye düşünürken, aynı anda bir başka yerde, çok uzaklarda bir yerde onu görüyorum. Ama sanki başka bir zamanda, benden yıllar yıllar uzakta. Mavi yıldızlı, beyaz duvar kağıtlarıyla kaplı bir odada yatağında uyuyor. Ama çok garip. Aynı zamanda burada, benim rüyamın içinde uyuyor. Ve acaba onun rüyası nasıl? Onun rüyasını da görebilir miyim diye düşünüyorum. Ve bu çok inanılmaz belki ama onun rüyasını görüyorum. Çünkü aslında o da benimle aynı rüyayı görüyor. O da rüyasında küçük sıska bir çocuk ve karlarla kaplı ormanın içindeki daracık bir patikada yürümeye çalışıyor. Yüzüne karlar çarparken orada ne aradığını, neden orada olduğunu düşünüyor ve üşüyor. Pencerenin içinden onu görüyorum ben. Evet bu o diyorum. Ama çocuk. Yüzüne çarpan karların içinde güçlükle yürüyor. Burayı görüp görmediğini anlayamıyorum. Onu görünce çok seviniyorum ve buraya yanıma geleceği için heyecanlanıyorum. Şatoyu görüp kapıya kadar geliyor. Camları açmaya çalışıp açamıyorum. Küçük ellerimle camları vuruyorum ama duymuyor. Çok üşümüş olmalı. Sonunda beni görüyor. Tanıyıp tanımadığı belli olmuyor. Yalnızca içeri girmek istiyor. Kapıya gidip vurmaya başladığını görebiliyorum ve ne yapacağımı bilemiyorum. Sonra o kapıyı açmaya çalışırken bir anda anlıyorum ki o kapı aslında rüyanın kapısıdır. Ve onu açarsa artık rüyadan çıkıp gerçeğe geçecek. O zaman onu artık göremeyeceğim. Aynalar yüzünden her şey birbirine karışıyor. Her yanda kar yağıyor. Onu kapıyı açmaya çalışırken görüyorum her yerde. Hangisinin gerçek, hangisinin yansıma olduğunu bilemiyorum. Sesleniyorum, duymuyor. Bağırmaya başlıyorum ama sesim çıkmıyor. O sabah ağlayarak uyandım. Uzun süre bu rüyanın etkisinden kurtulamadım. Banyoda sıcak suyun altında gözlerimi kapatmışken bile sanki yeniden oraya, o soğuk ormana, deli gibi yağan karın içine dönecekmişim, yine öyle bağırmaya çalışacakmışım da sesim çıkmayacakmış gibi ürperiyordum. Ve telefon çaldığında hiç düşünmeden açtım. Çok korktum dedi. Neredesin? Seni bulamadım. Benimle bir daha asla konuşmayacağını düşündüm. Yeniden ağlamak geliyordu içimden. Kendimi tutmaya çalıştım. Konuşmak istediğim tek insan sensin. Ne yaptım ben sana dedi. Bana doğru söyle. Bir şey mi oldu? Oraya gelmemek için zor duruyorum. Hayır dedim. Hiçbir şey olmadı. Ne yapacağımı bilemiyorum. Sonra onu rüyayı anlattı. Sesimden heyecanlandığımı anladı, güldü. Ne güzel bir rüya. Neden korktun? Söyle bakalım, çocuk halim yasılmış. Ben senin çocukluğunu biliyorum ama sen benimkini bilmiyorsun. Nasıl gördün dedi. Çok sevimliydin dedim. Gördüğüm en güzel çocuktun. Ama o anda bunu fark etmeyecek kadar heyecanlıydım. Keşke ben de böyle rüyalar görsem dedi. Bir sessizlik oldu. Bir uçağa binip buraya gelmek ister misin dedi. Gelemem dedim. Önümüzdeki hafta ben gelirim o zaman dedi. Bilmiyorum dedim. Seni seviyorum dedi. İlk kez söylüyordu bunu. Ve o zaman ilk kez telefonda onun karşısında ağlamaya başladım. Sayfa 205. Nasıl olur da insan dünya yüzünde bütün bir ömür boyu, hatta ondan bile sonra, sonsuza dek birlikte olmak istediği, her gördüğünde, hayır yalnızca adını düşündüğünde bile kalbinin deli gibi çarpmasına engel olamadığı, belki de hayata geldiği an kaybedip sonra da çaresizce, farkında bile olmadan oradan oraya savrularak yıllar yılı arayıp durduğu parçasını bulmuşken mutsuz olur. Kimi zaman birini sevdiğini düşünür insan. Onu neden sevdiğini bir başkasına anlatabilir. Sözcüklerle, uzun cümlelerle, yaşanmış hatıralarla, örnekler vererek. Bazen birini sevdiğine kendisini inandırır. Onu sevmek için, daha çok sevebilmek için bir şeyler yapar ya da bir şeyler bekler. Ama bazen birini delice sevdiğinizi bilirsiniz, hissedersiniz. Bunun için hiçbir neden olmasa da sizin dışınızda bir güçle ona doğru çekilirsiniz. Yer çekimi gibi doğal, kendiliğinden. İsteseniz de engel olunamayan bir şey. Evet, işte ben onu bulmuştum. Ama mutsuzdum. Kendi kendime sabahlara kadar oturuyordum. Neden deliler gibi gülmeyip ağladığımı anlayamıyordum. Onu bulmuştum ama alamıyordum. Bu yüzden mi? Sanki kaybolup gitmiş gölgeme bir yerde rastlamıştım ve yakalamaya çalıştığım anda yeniden elimden kaçıp gidiyordu. Uzağa değil, yakınımdaydı, görüyordum. Ama dokununca yeniden gidiyordu. Belki de yıllar sonra, belki de hep böyle elle tutulamadığı için bunca değerli olduğunu mu düşünmeliyim? Biliyorum öyle derler ama bu doğru değil. O günlerde de şimdi de bana sorsanız aynı cevabı veririm. Masallardaki lambayı ovalayıp içinden çıkan cin, dile benden ne dilersin diye sorsa, çocukluğumda bir türlü bulamadığım o cevabı hemen söylerim. Bütün bir hayat, onun kucağına yatmış, saçlarımı okşarken benimle konuşmasının yanında hiçbir anlam taşımaz. Bir keresinde ona beni neden seviyorsun diye sormuştum. Kim bilir yine neredeydi? Sorulardan hoşlanmaz. Bir süre cevap vermeden uzaklara baktı. Sonra bana döndü ve gayet ciddi, bilmiyorum dedi. Yağmur çiselemeye başlamıştı. Hava kararıyordu ve biraz sonra yine ayrılmak zorundaydık. Kim bilir bir daha ne zaman görüşecektik. O gün artık yorulduğumu hissediyordum. Ama gözlerine bakarak bu konuşmayı uzatmak zordu. Paltomun yakalarını kaldırdı. Atkısını çıkarıp boynuma sardı. Şişman güvercinler dolaşıyordu ayaklarımızın arasında. Yerler kırmızı yapraklarla doluydu. Gölün üstünde yağmur damlaları dağılıp birbirine geçen desenler çiziyordu. Uzaklara baktım. Beni neden sevdiğini bilmiyorsun öyle mi dedim. Hayır bilmiyorum dedi. Çünkü çok düşündüm. Bunu sözlerle anlatamıyorum. Onun için sahici. Sonra beni tutup kendisine döndürdü. Gözlerimin içine bakarak devam etti. Birini sevmen için elle tutulur bir neden bulamıyorsan, onu sahiden seviyorsun demektir. Öyle mi gerçekten? Çoğu zaman istediklerimizi yapanları, bize uygun davranan insanları severiz. Onların yanında kendimizi güvende hissederiz. Aslında bize uygun olanı sevmek kolaydır. Zor olan, bize benzemeyenleri, istediğimizi yapmayanları sevebilmektir. Birini seni mutlu ettiği için değil, yalnızca kendi başına var olduğu için, bir başkası gibi değil, kendisi gibi olduğu için sevebilmek zordur. Bir arkadaşım vardı. Yıllar yılı kendisini sevmeyen bir adamı sevdi. Gençlik yıllarında yalnızca kısa bir süre beraber olmuşlar, sonra adam bir gün onu artık aramamış, bir başkasını sevdiğini söyleyip çekip gitmişti. Hayatındaki her şeyi belki haberi bile yokken onun için erteledi. Hiçbir şey istemeden, söylemeden yıllarca bekledi. Hepimiz nefret ederdik o adamdan. Tek başına yaşayan, hayatına birçok kadın girip çıkan ünlü çapkınlardan biriydi. Hakkındaki dedikoduları her duyduğunda uzakta bir yerde bir kadının nasıl üzüldüğünü, hayatına kıymak istediğini bilmeden yaşayıp gidiyordu. Zamanla ilişkileri bir tür arkadaşlığa dönüşmüştü. Söylendiğine göre adam ona aşıklarını bile anlatıyordu. Kız da çaresizce buna razı olmuş. Her şey geçmişte kalmış gibi onun en yakın arkadaşı olmakla yetinir görünmüştü. Sonunda bir gün Yeniköy'deki eski balıkçıda rastladım onlara. Adam iyice yaşlanmıştı. Arkadaşım da orta yaşı çoktan geçmiş, kilo almış, o eski güzelliğinden eser kalmamıştı. Ama evine yerleşmiş, evlenemese de hayatının son yıllarında sevgilisi olmayı başarmıştı. Herkes acırdı ona. Bütün hayatını beş para etmeyecek bir adam için harcadığına üzülürlerdi. Onları öyle görünce kendi kendime, işte dedim, gerçekten birini sevmek böyle bir şey olmalı. Bütün bir hayattan sevdiği insan için vazgeçebilmek. Ve eminim ona bu adamı neden sevdiğini sorsaydık, bize açık bir cevap veremezdi. Orada onunla yağmurun altında otururken aklıma onların kırık dökük eski hikayesi gelmişti. Birden yıllar sonrasını düşündüm. Yaşlandığım zaman nerede olacaktım? Kiminle? Hayat böyle tehlikeli oyunlar oynayacak kadar uzun muydu? Böyle sonu belli olmayan maceralara atılacak kadar basit miydi? Birini sevmek için nedenlerin yoksa onu gerçekten seviyorsun demektir. Ben biraz üşüyordum. Yağmur yüzüme çarpıyor. Ara ara sertleşen rüzgarda saçlarım savruluyordu. Her keresinde gözlerime bakarken eli de yüzümden çekiyordu saçlarımı. Bana söz ver dedi. Sakın, sakın ola ki bu saçları kestirmeye kalkışmayacaksın. O günlerde kadınlar saçlarını kestiriyor, erkek çocuklar gibi dolaşıyorlardı. O sabah bir dergide Berberler Cemiyeti Başkanı'nın açıklamasını okumuş, bana kahkahalarla anlatmıştı. Başkan artık erkeklerin çoğunun saçlarının eşlerinkinden daha uzun olduğundan yakınıyordu. Orada yüzümüze çarpan ve giderek artan yağmura aldırmadan oturduğumuz o gün, gözlerimin içine bakıp bir şeyler anlatırken, ilk kez onun aslında başkalarının sandığı gibi kocaman bir adam olmadığını anlamıştım. Hiç olmayacak şeylerden söz etmeyi seviyor, hayalleri gerçek sanıyor, herkes onu sevsin istiyor. Çok çok çok sevilmesi gerekiyor. Herkesi kızdırmaya bayılıyor ama yine de kimsenin ona kızmamasını istiyor. İşte hep böyle olacak diyor. Hep böyle el ele oturup bütün gece konuşacağız. Bizi kimsenin tanımadığı yerlere gideceğiz. Bu insanlardan, bu kalabalıklardan, bu törenlerden, bu kurallardan kurtulacağız. Çocuk gibi heyecanlanıyor bunları anlatırken. Öylesine mutlu oluyor ki sanki bir an ben de inanıyorum. Ona sorular sormuyorum. O gün orada soğuktan burnum donmuşken, kocaman elinin içinde elimi ısıtırken, benimle olduğu için dünyanın en mutlu insanıyken, ona artık sorular sormaktan vazgeçmem gerektiğini anlıyorum. Çünkü cevabı olmayan soruları sormadığım için mutluyum. Şu an biraz daha, biraz daha mutluluk sonsuza dek süren, saklanabilen bir şey değil ki, bir an bulutların arasından çıkıp yeniden kaybolan güneş gibi. Hepsi bu. Sen biraz sus artık diyorum. Şaşkınlıkla yüzüme bakıyor. Sus da beni öp. Onun yanındayken her şeyi unuturdum. Neye üzüldün? Geçen gün telefonda sesin niye öyle bozuktu diye sorduğunda unuttum gitti derdim. Gerçekten de unutmuş olurdum. Aklıma takılan bütün soruları, beni uyutmayan bütün o düşünceleri, kendi kendimi yiyip durduğum saatleri, ona olan öfkemi, kendime duyduğum kızgınlığı, beni tüketen ikilemleri, onu gördüğüm hatta sesini duyduğum an unuturdum. Hayır derdim kendi kendime. Hiçbir şey beklemiyorum. Gelecek tasarımları yapmıyorum onunla. Bizim bir geleceğimiz yok. Onun çoktan kurulmuş bir dünyası var. Benim bir hayatım. Bu yalnızca bir rüya. Gözlerimi kapadığım an kendimi asla olmadığım kadar mutlu hissettiğim bir hayal. Bir rüyanın içinde gerçekler bozulur. Bazen bizim bile istemediğimiz biçimler alır. Rüyaları biz yönlendiremeyiz, yalnızca izleriz. Kimse bir rüyayı kurgulayamaz. Ve insan hayatın içinde böyle gizemli bir taş bulmuşsa, ona dokunduğu anda bulunduğu yerden uzaklara götüren, bir çocuk gibi neşelendiren, küçük bir kız gibi ilklerin heyecanını yaşatan, bütün bir hayatın ışığını, renklerini, duygusunu değiştiren sihirli bir taş bulmuşsa, bundan daha fazlasını istememeliydi. Sonradan düşündüm. Acaba neden o bana aynı soruyu sormamıştı? Eğer sorsaydı, ben ona ne söyleyecektim? Hayatın başka bir odası daha olduğunu ondan öğrendim. Hayatın gizli odası. İşte şu masallarda anlattıkları. Anahtarının mutlaka kaybolduğu. Gizlendiği, açılabilmesi için sihirli sözcüklerin arandığı, devlere, perilere, büyücülere başvurulduğu oda gibi. Evet, tam da onun gibi. Bir masal odası.
Ayrım sonu.